Bugünkü vaaz metni Yuhanna İncili'nin 14. bölümünde yazılmıştır. Ayağa kalkıp kulak verelim. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmazsa size söyledim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Tomas, ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz? Dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim, dedi. Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter, dedi. İsa, Filipus, dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanıyor musunuz? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Bugünkü vaaz metni İsa'nın uzun konuşmasından bir parçasıdır. Bu konuşmada İsa öğrencilerini geriye bırakacağını için son talimatları veriyor. Yuhanna'nın 3. bölümünden 17. bölümüne kadar olan kısım tabii ki çok ilginç ve önemli. Yani bu konuşma söylediğim gibi aslında 13. bölümünden başlar. Oldukça uzun bir konuşma. Kutsal kitaba bakarsanız bu 14. bölümünde bir şey başlık görebilirsiniz. İsa Tanrı'ya giden yol veya Allah'a giden yol. Yani zaten bu başlıkta çok önemli bir gerçek görebiliriz. İsa Allah'a giden yol. İsa bu sözleri söylediğinde çok yakın olan ölümünü tabii ki bilirdi. Ve bu yüzden öğrencilerine böyle bir şekilde konuştu. Aynı zamanda daha gelecek olan kutsal ruhtan bahsediyor. Demek ki öğrencileri öksüz bırakmaz. İsa onlara bir vaat verdi ki, şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizin hiçbir bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yeryüzün yüreğinize kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yaranızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Son sözler her zaman büyük önem taşır. Mesela bizim akrabalarımızdan biri öldüyse onun ölmeden önce son zamanda söylediklerini çok defa tekrarlarız. Ne dedi veya ne söylemek istedi? Önemli bir şey. Herhalde onun söylediği son kelimeleri hayattaki dile getirdiği onun düşüncelerinin en önemlisi. Ölmüş olan insanın söylediklerini tekrarlıyoruz. Böyle yapmakla kendi kendimizi de teselli edebiliriz. Evet, İsa kendisini ait olanları üskattaki odada kendi etrafında bir araya getirdi ve aralarından ayrılmadan önce pek çok sır paylaştı. Kendisi gittiği zaman öğrencilerin ne kadar zorlanacağını bildiği için onları teselli etmek istiyordu. Sanki çobansız koyunlar gibi olacaklardı. Ben söyledim ki sanki, çünkü onları sadece kısa bir zaman için bırakacaktı. O geleceğini söyledi. İsa dedi ki, kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Bir vaat verdi öğrencilerine. İsa bu konuşmada tabii ki sadece onun öğrencilerine konuşmadı. Ancak bize de bugün yaşamakta olan imanlılara da konuşuyordu. Yani senin ve benim hakkında da konuştu. Ölmek üzere olan birisi genellikle malını sevdiklerini bırakmak için vasiyet yazar. Burada Rab İsa da aynı şeyi yapıyordu. Ne var ki maddi şeyler değil, paranın satın alamayacağı bir şey vasiyet etti. Esenlik, günahın affedilmesinden ve Allah'la barışmaktan kaynaklanan bir vicdan esenliği. Mesih bunu verebilir. Çünkü bunu Golgata'da bizzat kendi kanıyla satın aldı. Yani dünyanın verdiği gibi vermiyor. Nerede gidiyorsun? Öyle bir şekilde Petrus İsa'ya sordu. Ya Rab, nereye gidiyorsun? Sordu. İsa, gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin. Ama sonra geleceksin, diye yanıtladı. Üçüncü bölümünde elçi Petrus'un sorusu, Ya Rab, nereye gidiyorsun? Net bir şekilde bize gösteriyor ki, hem kendisi hem de öbür öğrenciler İsa'nın ölümünün yakın olduğunu anladılar. İsa hemen cevap vermedi. Ancak ilkin Petrus'a şöyle dedi. Gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin ama sonra geleceksin. Petrus sonra İsa'nın gideceği yere gidecekti ama ne zaman veya belirli bir zaman İsa ona vermedi. Petrus İsa'ya ne kadar güzel bir şekilde cevap verdi. Öyle diyor. Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canını veririm, dedi. Petrus, hiç şüphesiz açık yürekli veya dürüst bir insan idi. Onun problemi neydi? Kendi kendisini iyi bir şekilde tanımadı. Ne kadar zayıf bir insan olduğunu aslında bilmedi. Bizim durumumuz en azından bazen ona benzerebilir mi? Biz de belki büyük şeylerden öven eriz. Ama ne yapabiliriz? Belki bambaşka bir şey. Ama İsa Petrus yanıt verdi. Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin. Petrus daha önce gerçekten söylemişti ki, senin için canımı veririm. İsa ona aslında söyledi. Öyle mi hissediyorsun? Bunu mu gerçekten istiyorsun? Petrus, ben seni daha iyi biliyorsun. Senin yüreğindeki bulunan en kötü şeyleri bile biliyorum. Senden daha iyi bile. Sonra İsa devam ediyor ve sıkıntı altında olan öğrencilere söyle diyor. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya, Allah'a iman edin, bana da iman edin. Gerçekten teselli sözleriyle onlara konuştu. Ayrıca Petrus'un sorusuna ise daha geniş bir açıklama yapar ve söyler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Ne kadar güzel bir vaat, değil mi? İsa bize de cennette yer hazırlar. Daha büyük haber var mı? Biz de iman yoluyla cennette İsa ile sonsuz yaşam kavuşabileceğiz. İsa'nın nereye gideceğini öğrenciler düşünürdü. Ve tabii ki bu durum onları kaygılandırdı. İsa tamamen nereye gideceğini bildi ki ve bu yüzden de öğrencilerine bildirdi. Ben size yer hazırlamaya gideceğim. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Bu demek ki, öğrenciler de İsa'nın hazırladığı yerine sonra gidecekler. Yani cennete, babamın evine. Bu yer gerçek bir evdir. Çünkü İsa da oradadır. İsa, Petrus'un zayıflıklarını iyi bildi ki, hatta onun inkar edeceğini Petrus'a önceden bildirdi. Ama her şeye rağmen ona ne kadar güvendi. Çünkü daha önce ona söylemişti. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'un ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. O kadar İsa Petrus'a güvendi. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. İsa devam ediyor. Thomas, ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Dürüst bir insan olduğu için Thomas İsa'ya sordu. Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz? Bir yere gitmek istiyorsak, tabii ki bir yol bilmemiz gerek. Bilmezsek, istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Bu yüzden Thomas'ın sorusu önemli idi. Gerçekten bilmek istedi. İsa ona cevap verdi. Yol, gerçek ve yaşam benim, dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Kutsal kitaptaki bulunan en tanımış olan ayetlerden biri budur. Yani İsa, yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani İsa, o yoldur. Kendisi yoldur. İsa hiçbir zaman mesela, ben cennette gidecek olan yollardan biri olduğunu söylemedi. Veya ben size bu hayattaki olan gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Hayır, gerçek benim dedi. Bunu söylemek istedi ki sadece bende gerçektir. Eğer sen büyük bir şehirde, mesela İstanbul'da, yeni bir yer bulmak istiyorsan, İyi bir harita ya da bugün belki navigatör lazım. Ama en iyi bir alternatif tabii ki bütün şehri iyi bilen bir rehberdir. Neye istersen o ile gidebilirsin. İsa sadece bizim rehberimiz değil, o kendisi yoldur. O biz ile yürüyor ve biz onun onu takip ederiz. O bizi bırakmaz. Johanna İncil'inin 10. bölümünde İsa diyor ve bir vaat verdi. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Ben Finlandiya'da ve İsveç'te kiliselerinde çalıştığım, hizmet ettiğim zamanda çok defa cenaze törenine katılırdım ve rahip olarak bunu düzenlerdim. Cenaze törenlerinde bu söz konusu metin, İsa'nın öğrencilerine söylediği sözleri sık sık kullanırdım. Neden işte bu metin kullandım? Bu metinde İsa çok önemli bir gerçek söylüyor. Yani bu yol, gerçek ve yaşam benim. Bu sözlere göre cennette giden yol İsa Mesih'tir. Yani ona iman etmekle ebedi hayat kavuşabiliriz. Başka bir yol yoktur. Çalıştığım kiliselerde insanları her defa bu gerçekten hatırlamak istedim. İsa Mesih bizim kurtarıcımızdır. Ona iman et, ebedi hayat kavuşacaksın. Ama şimdi birkaç söz Thomas hakkında daha fazla söylemek istiyorum. Thomas, İsa'nın öğrencilerinden biriydi. O ilginç bir kardeş. Thomas, İsa'ya sormaktan korkmaz. Ve bu yüzden İsa çok önemli gerçekler ona ve aynı zamanda bize açıklıyor. İsa dedi, yol, gerçek ve yaşam benim. Yani veya benim aracılığıma olmadan babaya kimse gelemez. Bu demek ki sen kendi kendisine iman veremezsin. İman Allah'ın büyük bir armağanıdır. Bu hakkında, yani iman hakkında daha doğrusu söyleyebiliriz. Bir insan nasıl imana gelebilir diye sormak isteyenlere bizim kısa ilmihalinde bir kitapta bana göre çok iyi bir cevap verilmektedir. Zamanınız varsa bu kitap okuyun, çünkü bu kitapta çok önemli sorular vardır. Ama sadece sorular değil, tabii ki cevaplar da bulunur. Bu Martin Luther tarafından yazılmış olan ilmihalide, iman bilgisinde, yani kutsallaştırma hakkında önemli bir yorum vardır. Öyle yazılmıştır. Kutsal ruha inanıyorum. Evet, ama nasıl bir insan inanabilir? Açıklama var ya burada. Kendi akıl ve gücümle Rabbin İsa Mesih'e gelme ve inanma yeteneğim olmadığına inanıyorum. Fakat kutsal ruh beni Allah'ın kurtuluş müjdesi aracılığıyla çağırmış, verdiği armağanlara aydınlatarak doğru imanda kutsallaştırıp korumuştur. Aynı şekilde kutsal ruh dünyadaki bütün Hristiyan kilisesini çağırır, toplar, aydınlatır, kutsallaştırır ve tek doğru imanda İsa Mesih'te korur. Yani Allah insanlar duyurulan söz ile çağırıyor. Bazı insanlar inanıyorlar, bazı inanmıyorlar. Her zaman durum böyledir. Ama bizim veya kilisenin görevi Allah'ın sözü duyurulmasıdır. Sonra Allah duyurulan söz ile veya aracılığıyla insanların yüreğinde ne isterse yapabilecek. Beni gönderen baba hiç kimse kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim, diyor İsa. Sana, imanlı bir kişiye, ben de söyleyebilirim. Ne mutlu sana, İsa'ya iman eden kişiye. Baba seni İsa'ya çekti, çünkü sen ona iman edebilirsin. Baba bunu yapmadıysa, İsa'ya inanamazdın. Şimdi sen cennetteki gidecek olan yolla yürümektesin. Ve iyi çobanın yani Rabbimiz İsa Mesih'in sesini işitirsin. İsa öğrencileri şöyle devam ediyor. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Beni görmüş olan babayı görmüştür. Ne kadar büyük bir iddia değil mi bu? Ve son derece bir cümle. Bu yüzden bu cümle tarihteki büyük tartışmaya neden oldu. Mesih'in ölümü gibi kimliği ve kişiliği de sıkça saldırıya maruz kalıyor. Tevrat, Zebur ve İncil, yani hem eski ahit hem de İncil, tutarlı olarak İsa, Mesih Allah'ın oğlu olarak betimliyor. Kutsal kitaptan birkaç örnek. İlk önce İsa vaftis olurken Allah köklerden söyle seslendi. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. Daha sonra da İsa Mesih birkaç öğrencileriyle birlikte dağa çıkıp görüşürken birden görümünü değiştirerek Allah'ın görkemine büründü. O anda kökten bir sesin şöyle dediğini işittiler. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin dedi. Bu ses babadan geldi. Diğer önemli bir şey, Mesih'in kendi tanıklığı. İsa Mesih yargılanmak üzere Yahudi önderlerinin önünde şöyle sorgulandı. Allah'ın oğlu sen, Allah'ın oğlu Mesih sen misin? Diye sordular. Çünkü Yahudi toplumu tam bu nitelikle bir kurtarıcı bekliyordu. Mesih ise, evet benim cevabını verdi. Fakat din bilginleri kendi önyargıları ve kıskançlıkları yüzünden yine kabul etmek istemediler. Hatta Mesih'in bu sözünü küfür sayarak onu çarmıha mahkum ettiler. Evet, İsa Allah'ın oğlu olup olmadığını söylediğin gibi son derece önemli bir konu. Bu yüzden Yuhanna birinci mektubundan 4. bölümünde söyle yazıyor. Bir cemaata yazıyor. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Allah'tan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Allah'tandır. Allah'ın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Allah'tan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdinin dünyadadır. Yavrularım, siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü bizde olan dünyadakinden üstündür. Yuhanna göre sahte peygamber kimdir? Evet, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Ve aynı bir mektupa Yuhanna devam ediyor. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. Bu konu çok geniş bir konudur. Ama bu kitapta, ben bu Luterian iman ikrarlarını ısığında temel Hristiyan inancı isimli bir kitapta. Bu konu hakkında çok iyi bir açıklama bulabilirsiniz. Ben de birkaç defa bu vaaz hazırladığım zaman bu okudum. Ne kadar iyi bir şekilde yazılmıştır. Evet kardeşler. Bugün bu kilisede, bu ayında Allah'ın İsa'ya ilettiği sözleri bize verilir. Nasıl verilir? Allah'ın sözü okumakla, dinlemekle, duyurulmakla, kabul etmekle, ruhsal ezgiler beraber söylemekle ve Rabbin sofrasına katılmakla. Böyle yapmakla biz ruhsal yiyecek alabiliriz. Biz birbirlerimize veya hiç kimseye iman veremiyoruz. Ama Allah'ın sözü duyurmakla, bu duyurulmuş söz insanın ve bizim yüreğimizle etkileniyor. Nasıl ve ne zaman söz etkilenir, bizim ellerimiz değil. Rabbin sofrasında bugün de İsa kendisini bize veriyor. Sen vaftis olmuş olan kardeş, bu sofraya bugün de katılabilirsin. Ve Allah'ın bereketini alacaksın. Amin.